Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerin karşısındayım. İnşallah sizlerle şu konuyu paylaşacağım. Konumuz Allah'ın emirlerine uymada ölçülü olmak. Taha suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Taha, biz bu Kur'an'ı sana güçlükçe kesin diye indirmedik diyor Rabbimiz. Biliyorsunuz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselama risalet geldiğinde Allah Resulü Allah'tan aldığı vahyi insanlara götürmenin gayreti içerisindeydi. Gecesini gündüzüne katıyor ve bu sorumluluğu ifa etmenin en güzel çabasını ortaya koyuyordu. Tabii ki Allah Resulü vahyi insanlara ulaştırırken karşısında o toplumun elit tabakası veya diğer bir ifadeyle önde gelenleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı tavır koymuşlardı. Hem kendi ellerindeki güçleri ve imkanları kullanıyorlar, hem de bu güç ve imkanlarla diğer insanları da Allah Resulü aleyhissalatü vesselama karşı tavır alma noktasında yönlendiriyorlardı. Ve öyle zaman oluyordu ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahyi insanlara ulaştırma noktasında ciddi anlamda sıkıntıya, darlığa, hatta zaman zaman yiyese düşüyordu. Onun için Allah-u Teala Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu zorlukta, sıkıntıda yiyese düştüğü anlarda Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Peygamber aleyhissalatü vesselamı rahatlatacak bir takım vahiyler indiriyordu. İşte bu ayet-i kerime de onlardan bir tanesi. Biz bu Kur'an'ı diyor sana güçlük çekesin diye indirmedik. İşte bir Müslüman kendi çapında nedir? Davetçidir. Ve o yüzden davet misyonunu yürütürken Müslüman da zaman zaman korkuya, endişeye, sıkıntıya veya yiyese düşebilir. Ama Kur'an vahyi nasıl peygamberi bu ve buna benzer ayeti kerimelerle ne yapıyor, rahatlatıyorsa, huzura erdiriyorsa, bizler de davetçiler olarak Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği bu ve buna benzer ayeti kerimeleri okuyarak ne yapmak zorundayız? Kendimizi bir manada rahatlatmak zorundayız. Tabii ki bu hak ve batıl savaşıdır sonuç itibarıyla. İman edenler ve inkar edenler. Ama Kur'an'ın bir bütünlüğüne baktığımız zaman şu da bir sünnetullah olarak karşımıza çıkmaktadır. İman edenler her zaman azınlığı ifade etmişlerdir. Küfredenler ise çoğunluğu. Yine Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki beyanıyla şöyle deniyor. İnsanların çoğunluğu akletmezler. Akletmez diyor Allah-u Teala. Bu da Allah'ın kanunudur. Yani sünnetullah'tır. Bütün bunları ne yapmamız gerekiyor? Bir davetçi olarak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii bunları göz önünde bulundururken de biz daveti insanlara götürmek noktasında hiçbir zaman ne yapmayacağız? Geri durmayacağız. Gücümüz neye yetiyorsa, imkanlarımız neye el veriyorsa bu gayretin içerisinde olacağız. Biz insanların sadece ve sadece hidayetine vesile olabiliriz ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın da özelliği buydu. Yani biz insanlara hidayet veremeyiz. Allah Resulü de o noktada değildi. Biz insanlara vahyi götürürüz. Fakat bu vahyi götürmeden önce her zaman söylediğim gibi kendi nefsimizde, şahsımızda, kişiliğimizde, hatta çoluğumuzda, çocuğumuzda, ailemizde hepimiz birer yürüyen Kur'an olmak zorundayız. Veya vahye şahitlik eden insanlar olmak zorundayız. Önce kendi nefsimizde bunu yaşayacağız ve ortaya koyacağız. Sonra da insanlara bunu ileteceğiz, götüreceğiz. Ama dediğim gibi toplumun önde gelen insanları veya gücü elinde bulunduran insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olduğu gibi veya diğer bütün peygamberlerde olduğu gibi ne yapacaklardır? O vahye karşı çıkacaklardır, karşı geleceklerdir. Neden? Çünkü onlar varlıklarını yaşadıkları toplum içerisindeki halkları sömürerek devam ettirmektedirler. Böyle bir imkanın ellerinden gitmesine tabii ki hiçbir zaman rıza göstermeyeceklerdir. Yoksa her zaman ifade ettiğim gibi Ebu Cehil için kelime-i tevhidi söylemek, kelime olarak ifade ediyorum bunu, zor bir şey değildi. Ebu Cehil de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der, fakat daha sonra istediği gibi hayatını devam ettirebilir miydi diye soruyorum. Devam ettiremezdi. İşte o Ebu Cehil kelime-i tevhidin ne anlama geldiğini, onu söyledikten sonra hayatında ne gibi değişikliklerin olması gerektiğini gayet iyi biliyordu. Çünkü peygamberdeki hal böyleydi. Peygamberin getirdiğine iman eden insanlarda da çok ciddi değişimler söz konusuydu. Yani o imanı, yani kabullenen insanlar geçmişteki şirk dinini ve onun bütün unsurlarını ne yapıyorlardı? Kökten reddediyordu. İşte Ebu Cehil de bunu biliyordu. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesinin kuru bir sözden ibaret olmadığını, onun bir insanın hayatında bir sayfanın tamamen kapatılıp yeni bir sayfanın açılması anlamına geldiğini ve o açılan yeni sayfada ise bir takım görevlerinin olmazsa olmazlarının olduğunu biliyordu. O yüzden de Ebu Cehil ve onun etrafındaki güç sahibi olanlar, makam sahibi olanlar, mevki sahibi olanlar, para, mal, mülk sahibi olanlar tabii ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu davaya ilk karşı çıkan insanlar zümresiydi. O yüzden Allah Resulü, dediğim gibi, peygamber bu davet süreci içerisinde gerçekten çok büyük zorluklar ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Her şeyden önemlisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu davaya iman eden insanlar, o bahsettiğim Mekke müşrik toplumunun ileri gelen gücü elinde bulunduran insanları tarafından ne yapılıyordu? İşkenceye maruz kalıyordu. Hakaret ediliyordu. Zulüm görüyordu. Öldürülüyordu. Bu Allah Resulü için baktığımız zaman farklı bir üzüntü kaynağıydı. Yani birinci olarak götürdüğü vahyi insanların kabullenmesinde ciddi bir problem vardı. İkinci ise getirmiş olduğu vahye iman edenler gözünün önünde, dediğim gibi, işkenceye maruz kalıyorlardı. Zulme maruz kalıyorlardı. Hatta öldürülüyordu. Yani bir davetçi için bunun ne anlama geldiğini sadece şöyle ifade edeyim. Yaşarsak anlayabiliriz. Ki ümmetine karşı gerçekten çok merhametli ve şefkatli olan bir peygamberden bahsediyorum. Ki bu bahsetmiş olduğum özellikleri Rabbimiz de Tövbe suresinin son ayet-i kerimesinde Allah Resulü için zaten bize ne yapıyor? İfade ediyor, yani anlatıyor. O yüzden Allah-u Teala diyor ki sen gerçekten çok zor bir görev yüklendin. Çünkü biz vahyi dağa taşa sunduk, onlar kabul etmedi, reddetti ama İnsan bunu kabullendi. Hakikaten çok zor bir görev. Ama bu görevi yaparken de şunun farkında ol diyor Allah Resulü'ne Rabbimiz. Yani zorluklar senin karşına çıkacak. Güçlükler senin karşına çıkacak. Daralacaksın, sıkılacaksın, yeğse düşeceksin. Ama bunları ne yapacaksın? Kesinlikle senin davetini engelleyecek bir şekilde kabullenmeyeceksin. Çünkü biz bu vahyi sana güçlük çekesin diye kesinlikle ve kesinlikle indirmedik. Yani Rabbimin gene Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği gibi sen daveti insanlara götür. Ama nasıl götür? İnsanların anlayacağı, algılayabileceği bir dille götür. Yani herkes anlasın o vahyi. Ha ondan sonra insanlar ister iman etsin, isterlerse ne yapsınlar? Küfresinler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Şuara suresinin 2. ve 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bunlar diyor, yani indirmiş olduğumuz vahiy hakkı açıklayan kitabın ayetleridir. Resulüm, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini mahvedeceksin. Tabi bu neyi ifade ediyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah'tan aldığı vahiy insanlara ulaştırma noktasındaki gayretini, samimiyetini ve bundan duymuş olduğu ızdırabı ortaya koyuyor. Bizler tabii ki bunun neresindeyiz? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Bir, vahyi insanlara götürmek noktasında gereği gibi davranıyor muyuz? Veya bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebiliyor muyuz? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor. İki, bunu yaparken gerçekten Allah'ın istemiş olduğu yolu ve yordamı tabiri caizse kullanıyor muyuz? Burası da bir o kadar önemlidir. Yine Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez diyor. Yani Allah-u Teala vahyi bize indirirken kesinlikle anlayamayacağımız, algılayamayacağımız veya yerine getiremeyeceğimiz sorumlulukları ve görevleri kesinlikle ve kesinlikle bize yüklemiyor. Yani bu Kur'an, o kitaba iman eden insanların tabire caizse rahatlıkla üstesinden gelebileceği bir kitap. Ama problem şurada Müslümanlarda. Gerçekten o kitabı gereği gibi okuyor muyuz? Şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 121. ayet-i kerimesinde diyor ki kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi okuyanlar ona iman edenlerdir. Bakın burası çok önemli. Yani Allah'ın indirmiş olduğu vahyi bizler Müslümanlar olarak Allah'a iman ettiğini söyleyen insanlar olarak gereği gibi okuyor muyuz? Yani Kur'an nedir? Veya şöyle ifade edeyim, din nedir? Din bir yaşam biçimidir. Müslümanın yaşam biçimi nedir? Allah'ın kitabıdır. Ve bu din bizim hayatımızı kuşatmıştır, her zaman söylüyorum. Yani hayatımızda kesinlikle ve kesinlikle hiçbir noktada boşluk bırakmamıştır bu din. Yani ibadetlerimiz, çocuklarımızla, eşimizle, etrafımızla, insanlarla, toplumla bütün ilişkilerimizi ne yapıyor Kur'an-ı Kerim? Bir ölçü içerisine koyuyor. Yani Kur'an bizim yaşamımız, yaşam biçimimiz, yaşam tarzımız, referansımız. İşte bu anlamda biz bu Kur'an'ı bu şekliyle algılamamız gerekiyor. Gerçekten de bu Kur'an'ı bu şekliyle algıladığımız zaman şuna şahit olacağız. Ha, başta zorluklar çekebiliriz, sıkıntılar çekebiliriz. Ama şunu bilelim ki galip gelecek olanlar gerçekten bizler olacağız. Ne zaman? O vahyi gereği gibi okuduğumuzda ve gereği gibi onunla amel ettiğimizde. Yani o vahyin önüne hiçbir şekilde, hiçbir halde ve halükarda herhangi bir kitabı, herhangi bir şeyhi, herhangi bir abiyi, amcayı, efendiyi getirmemek şartıyla. Bizi bağlayıcı olan vahiy ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetidir. Bu ikisi gerçekten bir Müslüman için yeterlidir. Ha bunların olmadığı noktalarda zaman zaman bu tür olaylarla da karşılaştığımızda İslam uleması bunun yolunu da göstermiştir. İcma demiştir, kıyas demiştir. Ama asıl olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da veda hutbesinde beyan ettiği gibi size iki şey bırakıyorum diyor. Biri kitap, biri benim sünnetim. Yani bu ikisi, yine ifade ediyorum, bir Müslümanın hayatında rahatlıkla yaşayabileceği, kaldırabileceği şey. Yoksa Haşa, Allah kendi ayet-i kerimesinde de beyan ettiği gibi Bismillah la yükellefullahu nefsen illa vus'aha diyor. Biz insana kaldıramayacağı şeyi yüklemeyiz. Haşa, Allah bize kaldıramayacağımız şeyi yükleyecek, ondan sonra da hesap soracak. Rabbim haşa bundan müstahnidir ve adaletinin gereği olarak da böyle bir şeyi yapmaz. Ama dediğim gibi vahiy insanlara götürmek noktasında sıkıntılar yaşayacağız. Korkular yaşayacağız. Endişeler yaşayacağız. Ama ne yapmayacağız? Kesinlikle bundan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ölüm bir gün bizi yakaladığında hayat sona erecek. Ve Rabbimizin huzuruna çıktığımızda yaşadığımız hayatın hesabını Allah'a vermek gibi ciddi bir sorumluluğumuz olacak. Bunu unutmamamız gerekiyor. Yani bir Müslüman hayatının en önüne, en önem arz eden sıralamasında Allah'ın dinini en öne koymak zorundadır. Ondan sonrasına neyi koyarsanız koyun. Evet. Şimdi Kur'an'ın Allah-u Teala biz insanlara bu Kur'an'ı zorluk çekesin diye indirmedik diyor ya. Fakat yaşadığımız toplum içerisinde şu tür olaylarla da karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bir takım insanlar çıkıyorlar, diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'i herkes anlayamaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ise Allah-u Teala Yusuf Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde diyor ki anlayabilirsiniz diye biz o kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyor. Yani anlayabilirsiniz diye. Yani anlayabileceğiniz bir şey diyor Allah-u Teala. Ama birileri de çıkıyor diyor ki herkes Kur'an'ı anlayamaz. O zaman ben de şöyle bir soru sorarım bu anlayışı ifade eden insanlara. Ben Kur'an'ı anlamayacaksam niye sorumlu olayım ki anlamadığım şeyden? Veya Rabbim beni anlayamayacağım, algılayamayacağım bir şeyde niye muhatap kılsın? Niye ondan dolayı beni hesaba çeksin? Bu bizim kabul etmeyeceğimiz ve kesinlikle de reddetmemiz gereken bir şey. İşte insanların Allah'ın vahyini insanlara götürme noktasında veya insanların Allah'ın açık ve net olan beyanını, vahyini anlamama noktasında veya insanların anlayamaması noktasında problem çıkarttıklarına şahit oluyoruz. Allah diyor ki biz bu kitabı anlayasınız diye indirdik. Demek ki bu kitabı okuyan herkes anlayacaktır. Sadece şu fark vardır. İnsanların fıkhında sorun vardır. Yani herkesin anlayışı farklı farklıdır. Kastettiğim şu. Yani bir insan okur, bütün derinliğiyle anlar. Bir insan okur, yüzeysel anlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki namaz kılın. Bunu herkes anlar. Oruç tutun. Bunu herkes anlar. Zekat verin. Bunu herkes anlar. Allah-u Teala takvadan bahsediyor. Ha, takvanın ne olduğunu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede açıyor. Peygamberin hadisinde takvanın ne olduğu, ne anlam ifade ettiği ve nasıl olması gerektiği konusunda hem kitapta dediğim gibi hem de sünnette bunun açılımı var. Demek ki insanlar biraz önce de ifade ettiğim gibi kitabı gereği gibi okumuyorlar. Zaten problem buradan kaynaklanıyor. Bir ikincisi ise burası da çok önemli bir nokta. Biz Allah'ın vermiş olduğu aklı birilerine ipotek edemeyiz. Bunu yaptığımız zaman yanılgıya düşeriz ve hataya düşeriz. O yüzden Allah'ın bize vermiş olduğu aklı nasıl geliştiririz? Allah'ın kitabını gereği gibi okuyarak ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sahih sünnetini gereği gibi okuyarak ve hayatımıza geçirerek. Bu akıl bize bunun için verilmiştir. O aklı kullanırız, bilgiye sahip oluruz. İrademizde de doğru olanı ne yaparız? Hayatımıza geçiririz. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü programımın da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.